Ayrım 16, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 181. Garson porto şarabını gümüş bir tepside getirdi. Birkaç dakika sessizlik içinde içkilerini yudumladıktan sonra Marion konuştu.
''Neden bana Bay Cromwell hakkında sorular soruyorsunuz?''
''Ben bir soruşturmacıyım, meraklı olmam doğaldır.'' Marion alnına düşen buklesini itip saçını sıvazladı.
''Kendimi bir yana itilmiş gibi hissediyorum.''
Bel temkinli gözlerle ona baktı. İtilmiş gibi mi?
Evet, patronum hakkında onca soru sordunuz ama benimle ilgili hiçbir şey sormadınız. Tanıdığım çoğu erkek ilk çıkmamızda benim geçmişimi öğrenmek ister.
O konuya girmeye cesaret edeyim mi diye olta attı Bel.
Herhangi bir tehlike yok dedi Marion gülerek. Aslında son derece renksiz bir hayatım var. Kaliforniya'nın yerdisiyim. Sausalito'nun karşısındaki körfezde doğdum. Annem ben küçükken öldü. Western Pacific Demiryolu şirketinden mühendis olan babam, ben şehirdeki ilk sekreterlik okuluna gidene kadar bana özel öğretmen tuttu. Okulu bitirince Jacob Cromwell beni işe aldı ve o günden bu yana onun bankasında çalışıyorum. Daktilograf olarak başlayıp onun özel sekreterliğine kadar yükseldim.
Hiç evlendin mi?
Marion mahcup bir gülümsemeyle baktı. Birkaç evlenme teklifi aldım ama nikah memuru önüne hiç çıkmış değildim.
Bel masanın üstünden uzanıp onun elini tuttu. Umarım bir gün beyaz atlı prens ortaya çıkar ve ayaklarını yerden keser.
Marion elini geri çekti. Bu jest onu reddetmekten çok kendi iradesini ortaya koymak içindi. Beyaz atlı prensler pek sık bulunmuyor. Bugüne kadar San Francisco'da hiçbirini görmedim.
Bel o noktayı fazla eşelememeye karar verdi. Niyeti onunla bir daha çıkmak ve karşılıklı çekimin kendilerini nereye sürükleyeceğini bekleyip görmekti. Bu gece benim için çok keyifli oldu. Sohbeti de kendisi kadar güzel olan bir kadına sık rastlanmıyor.
İltifat etmekte çok ustasınız.
Bel gözlerini ondan ayırdı. Şansını daha fazla zorlamak istemiyordu. Ama cevap verilmesi gereken çok önemli bir soru daha vardı.
Cromwell hakkında çok merak ettiğim bir şey daha var.
Bel onun yüz ifadesinden hayal kırıklığına uğradığını görebiliyordu. Kadın ondan bir daha buluşmalarıyla ilgili bir teklif beklemişti. Bel o anda Marion'un ona karşı duyduğu hislerden kuşkulanmaya başladığını sezdi.
''Neymiş o?'' dedi Marion birden buz kesen bir sesle.
Onu ilk defa Bohemian kulüpteki yemekte, bugün de ofisinde gördüğüm zaman eldiven giyiyordu. Yemek yerken veya masasında çalışırken hep eldiven mi giyer?
Marion kendisi için o gecenin bittiğini belirtir gibi peçetesini katlayıp masanın üstüne bıraktı. ''Küçükken bir yangında kalmış, her iki eli de fena halde yanmış, yara izlerini gizlemek için eldiven giyer.''
Bel onu kullandığı için kendini kötü hissediyordu. Marion hayat dolu, güzel ve zeki bir kadındı. Kalkıp onun tarafına yürüdü ve iskemlesini çekerek kalkmasına yardım etti. ''Dedektiflik yanımı bastıramadığım için gerçekten çok özür dilerim. Umarım beni bağışlarsın. Bunu telafi etmek için bana bir fırsat daha verecek misin?''
Marion onun içten olduğunu anlayınca içinde bir heyecan kıpırtısı oldu ve onun gerçekten de kendisine ilgi duyduğu ümidi depreşti. Bu adam kendisini fena halde baştan çıkarmıştı.
''Pekala Isaac, seninle bir kere daha çıkarım ama soru sormak yok.''
''Soru olmayacak.'' dedi Bel, ona ön adıyla hitap etmesinden memnun. ''Söz veriyorum.''
21. Bölüm. İki gün sonra dört dedektif Market sokağındaki Cole binasının 5. katındaki Van Dorn Dedektif Şirketi'nin ofisinde buluştular. Yuvarlak bir masa etrafında oturup birbirleriyle notlarını karşılaştırdılar. Ceketler askıya asılmış, herkes gömleğiyle kalmıştı. Birinde papyon, diğer üçünde ise kolalı yakalarının altında kravat vardı. Üçü Van Dorn logolu porselen kupalardan kahve içerken biri çayını yudumlamaktaydı. Masanın üstü sağa sola saçılmış kağıtlarla ve dosyalarla doluydu. 10.000 maden işçisinin maaş ve ikramiyelerinin ödenmesi için San Francisco darphanesinde yeni basılmış banknotlardan oluşan çok büyük bir miktarın Telluride, Colorado'ya nakledileceği haberini kaleme aldım diye açıkladı Bel. Miktarın ne kadar olduğunu yazmadım ama $500.000 civarında olabileceğini ima ettim. Ben de bu haberin yayınlanması için gazete editörleriyle görüştüm dedi Branson. Yarınki gazetelerde çıkacak.
Irving kahve kupasını tabağı içinde çeviriyordu.
Eğer haydut San Francisco'da yaşıyorsa bu haber üzerine şansını denemek isteyecektir.
Tabii eğer San Francisco'da yaşıyorsa diye tekrarladı Curtis. Burada kör atış yapmış durumdayız. Çıkmaz sokağa da satmış olabiliriz.
Yük vagonunun ve bir miktar çalıntı banknotun buraya geldiğini biliyoruz dedi Bell. Bence onun Körfez bölgesinde yaşıyor olma ihtimali çok yüksek. Kesin olarak bilsek işimiz kolaylaşırdı dedi Bronson. Irwin'e baktı. Çalıntı banknotların izi kayboldu demiştin.
Bir şey çıkmadı diye bildirdi Irwin. Aradan çok zaman geçmiş. Paraların tekrar piyasaya girmeden önce nereye gittiğini bulmak mümkün değil.
Bankalarda bunları getirenlerin kaydı yok mu diye sordu Branson.
Hayır dedi Irwin. Veznedarların bunu bilmeleri mümkün değil. Çünkü seri numaralarını kaydetmiyorlar. Bu iş daha sonra bankanın muhasebecileri tarafından yapılıyor. Biz bir bağlantı kurana kadar da aradan çok uzun zaman geçmiş. Banknotları yatıran her kimse çoktan bir yerlere gitmiş ve unutulmuş.
Branson bu defa Curtis'e döndü. Ya senin yük vagonunu araştırma işin ne oldu?
Curtis suçlu bir çocuk gibi baktı. Vagon kaybolmuş dedi çaresiz bir ifadeyle. Demir yolu parklarını aradım ama hiçbir iz bulamadım.
Belki şehirden ayrılan bir yük trenine katılmıştır dedi Bell.
Geçen hafta tarifeli seferler yapan Southern Pacific yük trenlerinin manifestolarında O'Brien mobilya şirketine ait bir yük vagonu gözükmüyor.
Yani bu vagon yerinden hiç ayrılmamış mı?
Aynen öyle.
O halde neden bulunamıyor diye sordu Branson. Buhar olup gitmedi ya.
Curtis pes eder gibi ellerini kaldırdı. Ne diyebilirim ki? Sizin iki ajanınızla birlikte bütün park yerini bir ucundan diğerine aradık. Vagon orada yok.
Southern Pacific Sevk memurları vagonun buraya gelişinden sonra nereye çekildiğini biliyorlar mı diye sordu Bell.
Terk edilmiş bir deponun yükleme boşaltma kısmının yanındaki bir yan hatta çekilmiş. Oraya baktık yoktu.
Irwin bir puro yakıp dumanını havaya savurdu. Sevk memurunun haberi olmadan bir trene takılmış olabilir mi?
Olamaz dedi Curtis. Bir trene gizlice vagon eklenirse haberleri oluyor. Frenciler trene eklenen vagonların sıralı seri numaralarını gösteren bir form kullanıyorlar. Böylece vagonlar varış noktalarına geldiğinde trenin arkasından kolayca çıkarılabiliyorlar.
Belki de haydut vagonun artık işine yaramayacağını düşünerek onu ıskartaya çıkarıp parçalatmıştır dedi Branson.
Sanmam dedi Bell. Bence sadece vagonu tekrar boyatıp yeni bir seri numarası koydurmuş, üstüne de başka bir hayali şirketin adını yazdırmıştır. Fark etmez ki dedi Curtis, onu yine kullanamaz.
Ne demek istiyorsun diye sordu Bell.
Telluride'da sadece Rio Grande Southern Demiryolu şirketinin seferi var.
Peki haydudun Southern Pacific yazısını sildirip yerine yeni şirketin ismini yazdırmasına bir engel var mı?
Yok, sadece boşuna zaman kaybetmiş olur. Rio Grande Southern şirketi dar hatlı demir yollarında sefer yapar. Southern Pacific trenleri ise raylar arası 1,5 metre olan standart hatlarda çalışır. Haydudun yük vagonu o hatta kullanılamaz.
Ne aptalım dedi ben. Rocky dağlarında sadece dar hatlı demir yolları olduğunu unutmuşum.
Dert etme dedi Branson, ben de hiç düşünemedim.
Irwin hüsran içinde masaya bir yumruk attı. Özel yük vagonuyla kaçamayacağını bildiği için tuzağa düşmeyecektir.
Bell dudaklarını büzerek gülümsedi.
Adamın kuvvetli yanları var ama zaafları da var. Ben onun açgözlülüğüne ve kabarmış egosuyla kendini alt edilmez görmesine güveniyorum. Yeme atlayıp Telluride'daki bankayı soymaya kalkışacağına eminim. Böyle bir vurguna sırtını çeviremez.
Size iyi şanslar dilerim dedi Branson. Kasabı ancak siz yakalayabilirsiniz.
Senden ne haber var Horace? Haydut'un tabancasıyla ilgili bir iz bulabildin mi?
Ümit verici bir şey bulamadım dedi Branson. Yeni ateşli silahlar satış sırasında kaydedilmek zorunda değil. Müşterinin yapacağı tek şey parayı bastırıp silahı satın almak. Satıcılardan hiçbir şey öğrenemedik. 38'lik bir Colt'u kime sattıklarını hatırlasalar bile isim vermek istemiyorlar.
Irwin boş gözlerle duvara bakıyordu.
Galiba onca emekle edindiğimiz ipuçları bizi çıkmaz sokaklara yöneltti.
Evet, geçici bir başarısızlıkla karşı karşıyayız diye mırıldandı Bell. Ama oyun henüz bitmiş değil. Hala son golü atmak için bir fırsatımız var.
22. Bölüm. Cromwell masasında oturmuş kahvaltısını ederken sabah gazetesini okumaktaydı. Ön sayfadaki bir makaleyi katlayıp yorum yapmadan masanın karşısında oturan Margaret'e uzattı. Margaret yazıyı okudu, haberin ilginç noktasına gelince gözlerini kıstı, sonra da başını kaldırıp ağabeyine baktı.
''Bunu denemeyi düşünüyor musun?''
''Çok çekici geliyor.'' dedi Cromwell. ''Sanki birisi beni düelloya davet etmiş gibi.''
''Tellwright hakkında ne biliyorsun?''
Sadece burada okuduklarımı, bir vadi içinde bulunuyor. Geniş alana yayılmış bir fuhuş semti var. 1889 yılında Butch Cassidy, San Miguel Vadisi Bankası'nı soymuştu.
Başarılı olmuş muydu?
Evet dedi Cromwell, çetesiyle birlikte 20 bin dolar çalıp kaçmışlar.
Galiba o başardıysa ben de başarırım diye düşünüyorsun.
Cassidy amatörce bir soygun yapıp at sırtında kaçtı dedi Cromwell kibirle. Benim yöntemlerim daha bilimseldir.
Tellwright kutu gibi bir vadi içindeyse giriş ve çıkış için sadece bir tek yol vardır. Polisler treni durdurup bütün vagonları ararlar.
Zaten yük vagonumu kullanamam. Bu işi o olmadan yapmak zorundayım.
Anlayamadım.
Tellwright'a sadece Rio Grande Southern şirketi sefer yapıyor. Kullandıkları demir yolu dar hatlı. Benim Southern Pacific vagonum için rayların arası çok dar. Şehirden kaçışım için başka bir yol düşünmek zorundayım.
Margaret gazete haberini bir kez daha dikkatle okudu.
İçimde bu işle ilgili kötü bir his var.
Ben hislerle hareket etmem. Kesin gerçeklere bakarım ve ne kadar küçük de olsa bütün ihtimalleri göz önüne alırım.
Margaret kupasına kahve dolduran ağabeyine baktı.
Bu defa yardıma ihtiyacın olacak.
Cromwell gözlerini kız kardeşine çevirdi. Aklından ne geçiyor?
Ben de seninle geleceğim.
Juno'ya gitmeyecek misin?
Ertelerim.
Cromwell bu öneriyi bir süre ölçüp biçti. Seni tehlikeye atamam.
Şimdiye kadar hep başarılı oldun dedi Margaret. Ama bu defa bana ihtiyacın olabilir.
Cromwell bir süre konuşmadı sonra gülümsedi. Sana gelmemeni emretsem de yine gelirsin herhalde.
Margaret küçük bir kahkaha attı.
Ne zaman senin emirlerine uydum ki?
Çocukluğumuzda bile sözümü dinlemezdin dedi Cromwell eski günleri hatırlayarak. Senden 2 yaş büyük olmama rağmen sana sözümü geçiremezdim.
Margaret peçeteyle ağzını sildi. O halde karar verildi. Bu işte beraberiz.
Cromwell iç geçirdi. Pekala kazandın. Umarım seni Alaska'ya giden bir gemiye bindirmediğim için pişman olmam.
Ne yapmamı istiyorsun?
Cromwell çatalıyla sofra örtüsünde daireler çizerken sanki soyut bir görüntüye bakar gibiydi. Yarın Colorado'ya giden bir trene bin sonra Tellwright'a aktarma yap.
Margaret şaşırdı. Senden önce mi gitmemi istiyorsun?
Evet, her zamankinden farklı bir yol izleyeceğim. Benim yerime sen gidip yerli halkın arasına karışacaksın ve bankanın nasıl çalıştığını inceleyeceksin. Bir kadın olarak hiç kuşku çekmeden dikkatlice gözlem yapabilirsin.
Tellwright da bir kadın mı dedi Margaret? Fahişe rolü yapmam gerekecek.
Daha iyi bir fikrim var. Kocasının madenlerde zengin olmak için terk ettiği bir kadın olduğunu söyle. Böylece her şeye burnunu sokup insanlara sorular sorduğunda kimse kuşkulanmaz.
Ama yiyip içmek için bir randevu evinde çalışmam gerekecek.
Nasıl istersen dedi Cromwell her zamanki gibi kız kardeşinin tuhaflıklarına boyun eğerek.
Sen ne yapacaksın?
Birkaç gün sonra da ben gelirim. Önce nakliyatın gerçekleştiğini öğrenip soygun ve kaçışımız için gerekli planları yapmalıyım.
Cromwell susup kız kardeşine bir ağabey sevgisiyle baktı.
Seni bu kadar tehlikeli bir işe bulaştırdığım için deli olmalıyım.
Ben de deliyim dedi Margaret kıkırdayarak. Heyecan ve macera için deli oluyorum.
Farenin üstüne atlamak üzere olan bir kedi pozu takındı.
Tabii bir fahişe rolü oynama fikri de ağzımı sulandırıyor.
Aman ayrıntılarını anlatma bana.
Margaret bir anda ciddileşti.
Ya Isaac Bell ne olacak?
Cromwell onu sikti. Ne olmuş ona?
Her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Belki Tellwright'a da gelir.
O ihtimal benim de aklımdan geçti ama para nakliyatını doğruladığım zaman Bell'den endişe etmemize gerek kalmaz. Koskoca San Francisco'da hayalet kovalamakla meşgul olacağı için Telluride'a geleceğini sanmam.
Ona hiç mi hiç güvenmiyorum.
Canını sıkma kardeşim dedi Cromwell gülerek. Bu da diğer soygunlar gibi tereyağından kıl çekmek gibi olacak.
23. Bölüm. Bell istasyonda trenden inerken serin bir ilkbahar havası vardı. Aspen ve Colorado sokaklarının kesiştiği yerde tabelasında Mamie Tubbs Pansiyon yazan 3 katlı bir ahşap binanın önünde durdu. Elinde adam akıllı eski bir valiz, üstünde epey gün görmüş bir yün ceket, pazen bir gömlek ve yelek vardı. Kalın pamuklu pantolonu brande bezi gibi sertti. Binlerce kilometre kat etmiş gibi görünen eski çizmeleri, başındaki buruşmuş Stetson şapka ve dişleri arasındaki Dublin stili kıvrık pipa bu yeni görünüşünü destekleyen öğelerdi. Bell bunlara ek olarak bir de sol bacağı hiç kıvrılmıyormuş gibi topallıyordu. Pansiyonun lobisine girince neşe saçan ve yuvarlak bir armuda benzeyen Mamie Tubbs tarafından karşılandı. Kadının kırlaşmış saçları iki örgüyle arkasından sarkıyordu. Yüzü üstüne burun kondurulmuş bir kase gibiydi.
''Selam yabancı'' dedi kadın kalın sesiyle. ''Kalacak yer mi arıyorsun?''
''Evet hanımefendi'' dedi ben nazikçe. ''Şöyle yeni geldim.''
''Yemekler dahil haftada $7. Tabii yemek servisi yaptığım saatte burada olursan.''
Bell cebinden buruşuk birkaç banknot çıkarıp içinden $7 ayırdı.
''Buyurun, ücreti peşin vereyim. Param çok değil ama bir süre idare edecek kadar var.''
Kadın içeri girerken onun topalladığını fark etmişti.
''Madenlerde iş mi arayacaksın?''
Bell eliyle bacağının üstüne dokundu.
''Yanlış yerleştirilen bir dinamit benim madencilik hayatımı bitirdi.''
Kadın gelecekteki ücretlerin nasıl ödeneceği konusunda kuşkulanmıştı.
''Nerede iş bulmayı umuyorsun?''
''Bir arkadaşım New Sheridan Otel'de bana temizlik görevlisi olarak iş buldu.''
Kadın güldü.
''Sana Bodrum'da yatacak bir yer bulamadılar mı?''
''Bodrum'daki bütün yatakları maden işçileri kapmış diye yalan söyledi ben. Aslında madencilerin Bodrum'da kalıp kalmadıklarını bile bilmiyordu.''
Bell sakat madenci kimliğiyle Mamie Tubbs'ın merakını tatmin edeceğini biliyordu. Böylece kadın yeni pansiyoneri hakkında dedikodu yapmayacaktı. Kadın ona odasını gösterdikten sonra Bell valizini açıp içindekileri yerleştirdi. Bir havluya sarmış olduğu 1905 model 45 kalibreli Colt Brown tabancasını ve özel olarak yapılmış 20 mermilik şarjörünü çıkardı. Silahı yatağın altına sakladı fakat emektar küçük Remington'unu Stetson şapkası içinde bıraktı. Normal hareketlerini engellesin diye dizinin etrafına sardığı bağı sıkılaştırdı. Mami'nin yemek salonunda et yahnisinden oluşan akşam yemeğini yedikten sonra pansiyonda kalan diğer kişilerle tanıştı. Çoğu madenciydi ama aralarında birkaç mağaza tezgahtarı da vardı. Bir karı koca şehirde lokanta açmak için gelmişlerdi. Yemekten sonra Bell Pasifik Caddesi'nde volta atıp şehrin yerleşim planını inceledi. Telluride şehri San Miguel nehrinde altın bulunduktan sonra kurulmuştu. Altının yanı sıra San Juan dağlarında bulunan gümüş filizi 50 yıl içinde bölgenin maden arayıcılarıyla dolmasına yol açmıştı. 1906 yılına gelindiğinde Telluride'deki milyoner sayısı New York'ta bulunanlardan kat be kat fazlaydı. Madenciler denizden yüksekliği 4000 metre olan dağlarda arı peteğine benzeyen ve uzunluğu 500 metreyi bulan tüneller kazdılar. Çok geçmeden bu küçük derme çatma kasaba insanların çılgınca ve pek de muhafazakar sayılmayacak şekilde hayat sürdüğü 5000'i aşkın nüfuslu bir şehre dönüştü. Burada 3 düzine bar, salon ve 12 saatlik vardiyasından sonra rahatlamak isteyen madencilere hizmet veren 180 tane fahişe vardı. Güneş dağların ardında kaybolup karanlık çöktükten sonra şehir sokakları pırıl pırıl aydınlandı. 1892 yılında maden sahibi L.L. Mann, elektrik sihirbazı Nikola Tesla'ya dünyadaki ilk alternatif akımlı elektrik santralini kurdurmuştu. Böylece çıkarılan maden filizleri teleferikle aşağıya naklediliyor, işçiler de bununla yukarıya madene taşınıyorlardı. Santral'den şehre hatça gelince Telluride elektrikli sokak lambalarıyla donatılan ilk şehir olarak tarihe geçmişti. Bell randevu evlerinin sıklaştığı sokaklarda yürüdü. Üst düzey evlere senato ve gümüş güzeli deniyordu. Açık pencerelerden taşan müzik bütün sokak boyunca duyulabiliyordu. Bell şehrin merkezi olan Colorado Caddesi'ne geldi ve Telluride First National Bank'ın pencerelerinden içeri baktı. Yarın şehrin şerifi ve banka müdürüyle bir toplantı yapacak, kasap haydut yemi yutup bankayı soymaya kalkışırsa onu nasıl karşılayacaklarını planlayacaklardı. Sonra 17 yıl önce Butch Cassidy'nin soymuş olduğu San Miguel Valley Bank'ın önünden geçti. Güneş çekildikten sonra hava bir aydı soğumuştu. Bell 3000 metre yükseklikte bulunan daha derin soluklar almasını gerektirdiğini fark ediyordu. Ana caddedeki salonlara hiç bakmadan doğruca New Sheridan Otel'e gitti. Bell lobiye girip resepsiyon görevlisine otel müdürüyle görüşmek istediğini söyledi. Az sonra kısa boylu kel kafalı bir adam ofisinden çıkıp komik denebilecek çabuk adımlarla yanına geldi. Sığ ve resmi bir gülümseme ile Bell'in derbeder görünümüne baktı.
Kusura bakmayın, bütün odalarımız tutuldu. Sheridan tamamen doludur.
Ben oda istemiyorum dedi ben. Siz Bay Marshall Buckman mısınız? Adamın gülümsemesi kayboldu, gözleri kısıldı. Evet, Buckman benim. Ben Fandorn Dedektiflik Şirketi'nden Isaac Bell. Buckman'ın gözleri yine eski haline geldi ve başıyla bir selam verdi. Bay Bell, telgrafınızı almıştım. Sheridan Oteli'nin her bakımdan sizinle işbirliği yapacağını söylemek isterim. En önemli şey dedi ben, soran biri olursa benim burada temizlik görevlisi olarak çalıştığımı doğrulamanız.
Elbette dedi Buckman, bana güvenebilirsiniz.
Teşekkür ederim Bay Buckman. Şimdi izninizle barınıza gidip en iyi viskinizi tatmak istiyorum.
Bizde sadece en kaliteli viskiler bulunur. Diğer barlarda satılan ucuz şeyler Sheridan'a giremez.
Bell başıyla bir selam verip döndü ve bara doğru yürümeye başladı. O sırada otel müşterilerine kuralları açıklayan bir tabela gördü.
Piyaniste ateş etmeyin. Adam elinden geleni yapıyor. Birinci kattan yukarıya at çıkarılmaz. Bir yatakta 5 kişiden fazla yatmak yasaktır. Cenaze masrafları otele aittir. Yatak 50 sent, çarşaflı olursa 75 sent.
Kapıya varınca kenara çekilip yüzü geniş kenarlı şapkasının altında gizlenen sarışın bir kadına yol verdi. Bell sadece kadının güzel bir vücudu olduğunu görebilmişti. Kadın da odasına çıkan halı kaplı merdivenlere doğru yürürken yanından topallayarak geçen adama hiç dikkat etmedi. Çok sonra Bell bu sarışının Margaret olduğunu fark edemediği için kendine sövdü. Margaret de bu topal adamı zamanında tanıyamadığı için kendini suçlayacaktı.
16. ayının sonu. Sayfa 196.